Ayrım 4.
Rüştü Bey kompozisyonumu stüdyoda bırakarak Neşet'le çıkıyoruz. Termite stüdyonun bulunduğu başıkıcı belli, küçücük, kendi halinde bir sokak olan Yelverton Road'a. Stüdyo sokağın başında, iki adım sonra York Road denilen ciddi aklı başında, nerede başlayıp nerede bittiği belli olmayan, hoş kavisli bir geniş caddeye ulaşılıyor. Yelverton Sokağı ile York Caddesi köşesinden atlıyoruz bir taksiye, ünlü Piccadilly Circus'a geliyoruz. Nihayet anlıyorum Londra'ya geldiğimi. Trafalgar, Buckingham Sarayı, turistik nöbetçiler, tiyatrolar, sinemalar, merhaba lan Londra, hayret hiç değişmemişsin 10 yıl boyunca. Deli gibi tiyatroların vitrinlerine yazılıyorum, Neşet sinemaya gitmekten yana. Bu kararsızlığımız sırasında tiyatroların başlama saatini kaçırıyoruz. Carnaby Street'te Londra havası koklayıp serseri mayın gibi dolanıp yorulduktan sonra Soho'da bir pub'da hıyar gibi oturduk Neşet'le. O bira içti, ben portakal suyu. Kendimiz de orada oturuşumuzu hıyarca bulduk, kalktık, çıktık o pub'dan. Metroyla Hotel Lily'ye geldik. Otele en yakın metro durağı West Brompton. Orada inilecek, Lily Road tarafına az biraz yürünecek, sol kolda Lily Çıkmaz Sokağı'nın köşesinde bulunuyor otelimiz. Caddenin adı Lily, Çıkmaz Sokağı'nın adı Lily, fakat otelin aynı biçimde okunan ismi Lily tarzında yazılıyor. Herhalde Lily'nin Çingilizcesi. Nasıl ki bizde Lily Yar deniliyor, yalnızca yar denmesi yeterli olabilecekken onun gibi çinostrofob bir durum. Neşet'le goodnight'laştık. Odama çekildim. Çay yaptım, televizyona baktım biraz. Üşüyerek daldım yatağa. Çekimlerim biter bitmez buradan Paris'e geçmeyi düşünüyorum. Paris'ten de dönülebiliyor İstanbul'a. Oh, lakin Fransa vizem yok. Londra'daki Fransız konsolosluğundan vize isteyebilirim. Vize alamazsam Shakespeare'in kenti Stratford'a gidip oyunlar izlemeyi düşünüyorum. Heyhat, bu düşünceler beni uykuya sevk ediyor. Sabah 7.45 AM'de kapımı tıklıyor Neşet. Hızlı bir sinek kaydı tıraş. Bacon'sız bir kahvaltı, apar topar stüdyoya gittik. Bir gün önce çekilenleri izledik. Uzaydaki yıldızlar pek soluk ve fersiz. Işık değiştirilerek aynı planın yeniden çekilmesine karar verildi. Öğlene dek ağır ağır ışık ayarlandı. Çay, kahve ve sigarayla öğleni beklerken Magic Circus'tan İngiliz oyuncu arkadaşım Celia Gore Booth'un çok eskiden kalma Londra telefon numarasını çevirdim. Onunla görüşmeyeli 10 yıl olmuş. Telefona bir kadın çıkıyor, dediklerinden Celia'yı tanıdığı anlaşılıyor ve fakat ne dediği anlaşılmıyor. Benim Çingilizceden hiçbir feraset beklenemez. Neşet'e aktarıyorum telefonu, o sürdürüyor konuşmayı. Telefonu açan Celia'nın annesi. Celia evlenmiş, başka bir eve taşınmış, şu an hamileymiş. Yeni evinin telefonunu veriyor annesi ve Celia'nın candan sesine ulaşıyorum. Beni hatırlıyor, heyecanlanıyor. Devrisi gün tekrar telefonlaşıp görüşmeye karar veriyoruz. Işık ve teknik hazırlıklar tamamlanamadığı için öğleden sonraki çekim iptal ediliyor. Hazırlıklar öğleden sonra da devam edecekmiş. Bu İngilizler acayip, harıl harıl çalışıyorlar ve fakat iş çok ağır ilerliyor. Çalışan herkes çok sakin. Hiç kimseye, hadi hala bitmedi mi, kaç dakikaya biter, çabuk olun biraz, sallanmayalım. Hadi kardeşim, hoppa, alo gibi uyarılarda bulunulmuyor. İşini bitiren burası hazır diyor. Demezse o diyene kadar kimse ona bir şey sormadan bekliyor. Hiç bana göre değil. Şu kabloları ağır ağır yerde sürüyerek bir köşeye götürüp sanki orada kabloların ırzına geçecekmiş gibi sağa solu uzun uzun inceledikten sonra o kişiliksiz kabloları birbirine eklemeyi dakikalara ferahça yayan kanı donmuş tip bizim tiyatroda olsa anında kovmuştum. Herif yürümüyor, hastane koridorunda nekaat halinde eli serumlu bir hasta ritminde geziniyor. Tam dayaklık. Hiçbiri koşuşturmuyor zaten. Gereksiz bir sakinlik var ortada. Sanki hiçbir şey yapılmıyormuş gibi bir hava yaygın. Öbür Su ve Neşet'le bir gün önce gittiğimiz lokantada yemek yiyoruz. Lokanta çıkışında Öbür Su'dan ayrılarak bir taksiyle Soho'ya Julius Caesar'ın iş yerine geliyoruz. Sekreter adı altında orada bulunan ve her erkekte hemen kendisini orada o anda becerme duygusunu uyandıracak dişi yaratık Emma, Fransız vizesi konusunda bana yardımcı olmaya karar veriyor. Fakat bu yardımı Neşet'in çevirmenliği aracılığıyla yaptığı için aşkımız bir türlü gelişemiyor. İkimiz de birbirimize bakıp iç geçiriyoruz. Birbirimiz için yaratılmışız bu kesin ve fakat konuşamıyoruz. Hiç konuşamadan direkt yatağa geçmek de o kadar kolay değil. Zaten ortada yatak yok. Süper pop egzantrik anlayışla döşenmiş çok geniş bir bürodayız. Duvarlarda şık çerçeveli afişler var, tablolar var. Yerde üstüne basınca insana huzur veren kalın, yumuşak bir halı. Mavi gözlü, esmer güzeli Emma, 19 yaşında var yok, daracık mini etekli bir siyah elbise giymiş. Elbise mi ona eldiven gibi olmuş, o mu elbisenin içine cuk oturmuş nedir? Hafif gözünüzü kısarak ona baktığınızda elbiseyi görmeyebiliyorsunuz. Ona bakarak öyle kala kaldığınızda Emma çırılçıplak. Ayağında uzun topuklu rugan ayakkabılar, çok düzgün dışarlak kıçını bir o yana bir bu yana devirerek gidip geliyor ortalıkta. Telefon numarasını bulup Fransız konsolosluğunu arıyor. Benim adıma randevu alıyor, devrisi sabah bir fotoğraf, 4 pound ve pasaportumla konsolosluğa başvurmam gerektiğini anlatıyor. İnsana hemen avuçlama duygusunu, aralıksız sinyal halinde veren memelerini burnuma sürterek. Baş döndüren kadın tanımlaması için sınav sorusu bir örnek bu Emma denen şey. Dediklerinden hiçbir şey anlamıyorum. Ne dediği o kadar önemli değil zaten. Her neyse o dediği, onu ne kadar güzel söylüyor güzel ötesi dudakları. Onu seviyorum. Kesar film denilen yerde, ondan başkası yok şu an. Tek fazlalık Neşet. Derhal bir yere göndermeliyim onu diye düşünürken, Neşet de asılmaya başlamaz mı hayatımın kadını Emma'ya? Evet, Emma asılınmayacak gibi değil ama şu an beni tercih etmiş bulunuyor. 18 dakikadır aşkımız alev almış durumda. Burun buruna Fransız konsolosluğundan konuşuyoruz. Neşet bunu görüyor, biliyor. Buna rağmen Emma'ya iş koyuyor. O an öldürmeyi düşündüm Neşet'i. Fakat hızla uzaklaştım bu cinayet düşüncesinden, onu uyardım. Emma'ya asılma, fena olur. Yok ya, Emma'yı seviyorum. Neşet gülüyor. Yüksek oktanlı duygularımla alay ediyor. Emma aramızdaki Türkçe diyalogda isminin birden fazla anılmasından ötürü konuyla ilgilenip Neşet'e ne konuştuğumuzu soruyor. Neşet benim kıza yeşeren hatta moraran aşkımı anlatacağına yok bir şey ayaklarda nothing diyerek aşkımızı yok saymaya uğraşıyor. Olacak işi bozacak herif. Hemen atılıyorum gidip Emma'yı iki omuzundan tutup gözünün Elif'ine bakarak Kadir inanır kadar kararlı I love you Emma diyorum. O kadar güzel söylüyorum ki bunu, ben Emma olsam orada şak düşüp bayılırım, ırzıma geçilirken ayılsam bile ayılmamış gibi yaparım. Ama Emma ben olmadığı için söylediğimi çok iyi bir espri olarak kabul edip kahkaha atıyor, randevusu olduğunu, çıkması gerektiğini belirtiyor, çıkarken kapıyı kapatmamızı tembihliyor, çantasını omuzuna atıyor ve çıldırtıcı bir devingenlik içinde giderek bizden uzaklaşıyor. Kapıdan çıkıp hayal oluyor Emma'nın çok düzgün dışarlak kıçı. Neşet kimi telefonlar etmek üzere orada kalıyor. Ben Piccadilly Circus'a atıyorum kendimi. İnsan en çok İngiltere'de sinirleniyor İngilizce bilmediğine. Turist bilgilendirme bürosuna giriyorum babamın dükkanına girer gibi. Turist ben oluyorum. Bilgilendirilmek istiyorum. O dükkan tamamen ben gelip zart diye içeri girip onları istediğim dilde soru yağmuruna tutayım diye açılmış Piccadilly Circus'un ortasına. İstediğim dil derken Avrupa genelinde kıta barajını geçmiş dillerden söz ediyorum. Bu Almanca olabilir, Fransızca olabilir, İtalyanca ya da İspanyolca olabilir ama Türkçe olamaz. Piccadilly Circus'ta Information Bürosu'na dalıp ilgili yetkiliye ''Lan oğlum'' diye başlayan bir cümleyle Türkçe bir şeyler soramazsınız. ''Nasıl soramam lan?'' renkli Türkçe tarafınız kabardı birden. İki Türk Piccadilly Circus'ta iddiaya girmiş havasındaysanız sorabilirsiniz de. Sorsanız ne olur? Pek önemli bir şey olmaz, kısa bir sessizlik olur. Bu Britanya'ya yakışır bir sessizliktir ama uzun sürmez, kaldığı yerden İngilizce devam eder Londra'da hayat. Avrupa genelinde kıta barajını geçmiş dillerden Frenkçe marifetiyle yaptım soru yağmurumu. Ürkütücü ve kararlı ve en Fransız tavrım sonucu hangi tiyatrolarda ne gibi oyunlar var listesi ve tanıtıcı el ilanları alıyorum Fransızca kitap satan dükkan soruyorum. Haşet'i tarif ediyorlar, gidip buluyorum. Küçük bir dükkan, gene de beni ilgilendiren bir iki kitap çıkıyor karşıma. Peter Handke'nin L'Angoisse du Gardien Debut au Moment du Penalty, dipnot, kalecinin penaltı sırasındaki sıkıntısı, Marguerite Duras'ın L'Après-midi du Monsieur Andema, dipnot, Bay Andema'nın öğleden sonrası ve Dominique Lursel'in Théâtre de Foire au XVIIIe siècle, dipnot, 18. yüzyılda Panayır Tiyatrosu. Kitaplarını alıp çıkıyorum Haşet'ten. Bir pizzacıda oturup peynirli domatesli pizza isteminde bulunuyorum, çay söylüyorum. Bir deri bir kemik, zenci ve mutsuz garson kız beni anlayışla karşılıyor, siparişimi alıp teşekkür ediyor, uzaklaşıyor. Kitapları karıştırıyorum. Lursel'in 18. yüzyıl Panayır Tiyatrosu kitabını aldığıma çok seviniyorum. Dominique Lursel kimdir bilmiyorum. Bay mı, bayan mı o da belli değil. Cinsi flu. Kitap yazarının en beğendiğim tarafı 480 sayfalık kitabın sadece 30 sayfalık ön söz bölümünü yazmış olması. Üstelik bu ön söz yalnızca Panayır Tiyatrosu ve onun starlarını tanıtıyor, Lursel'in kim olduğu hakkında en ufak bir ipucu vermiyor. Arta kalan 450 sayfa, 18. yüzyıl Panayır Tiyatrosu'na yüzün üstünde oyun yazmış olan Le Sage'ın kendi yazdığı ya da sağ kolu Füzelye ile birlikte kaleme aldığı, yalnızca adını duyduğum, ünlü oyunlarının tam metninin 250 yıl sonra ilk baskısı. Biz Le Sage'ı ünlü Gil Blas romanıyla tanıyoruz, oyunlarını bilmiyoruz. Görünmeyen Soytarı, Evlilik Tablosu, Kara Kafa gibi 13 oyun var kitapta. Orta Çağ Farslarının ve Avrupa'nın orta oyunu Commedia dell'arte'nin üvey çocuğu olarak doğuyor Panayır Tiyatrosu. Pandomimin, sirkin, vaudevillin, operetin, Luna Park'ın ve kabare tiyatrosunun üvey babası olarak kabul edilen bu karma karışık tiyatro, Savary'nin Magic Circus'la yakaladığı popüler kitle tiyatrosuna da çok benziyor. Aynı zamanda politik göndermeler yapan Panayır Tiyatrosu, sokak tiyatrosunun da gayrimeşru babası oluyor denilebilir. Molière de Panayır Tiyatrosu'nun üvey çocuğudur. O da Panayır'dan yetişiyor, Panayırcıların deyimiyle doğduğu yere ihanet edip orayı terk ederek yüksek komediye yapmaya başlıyor. Manyak gibi saldırıyorum kitaba. Sanki birisi kitabı elimden alacakmış gibi soluk soluğa okumaya başlıyorum. Le Sage'ın 1713 yılında Saint Laurent Panayırı'nda mum ışığında oynanan görünmez soytarı oyununu. Karakterler arasında Çin İmparatoru da var, olay zaten onun sarayında geçiyor. Birden Bertolt Brecht geliyor insanın aklına ve tam o sırada gayet epik bir biçimde pizza ve çay getiriyor bir deri bir kemik, zenci ve mutsuz garson kız. Elimdeki tiyatrolar listesinden oyun seçmeye uğraşıyorum. Her istediğim oyuna bilet bulamayacağımı biliyorum. Tiyatroları dolanmaya, hangisinde yer bulursam girmeye karar verip çıkıyorum pizzacıdan. İngilizce bilmediğim için hangi oyuna gitsem pek bir şey anlama şansım yok. Tiyatrocu gözüyle bakacağım olaya. Tiyatrocunun dili anlamadan da çakabileceği bir sürü şey var tiyatroda. Neil Simon'ın Little Me müzikli güldürüsüne 3. sıranın ortasından yer bularak, yani 12,5 pound bayılarak girdim. 1937'de yapılmış Prince of Wales Tiyatrosu'nun kapısından içeri. Eski ve çok güzel bir tiyatro, tıklım tıklım doldu. Oyunun yıldızı Russ Abbott isimli orta yaşlı sırım gibi bir adam. Müthiş kıvrak. Öztürk Serengil'i anımsatıyor bana. Baş kadın oyuncu Sheila White sıkı şarkı söylüyor. Zaten oyunda herkes çok iyi şarkı söylüyor, çok iyi dans ediyor, step yapıyor. Oyunu alıp götüren Russ Abbott 10 değişik tip oynuyor ama hepsinde aynı adam, kendi komiğini yakalamış onu oynuyor. Yaptığı tiplerin çoğunda ölüyor örneğin. Hep aynı komik ölmeyi kullanıyor. ölmeyi uzatıyor ve ölür ayak söylediği ve benim anlamadığım hep o aynı cümleyle gülme alıyor. Son ölüşünde kurşunu yiyor, yarasını tutuyor, bir iki cümle ediyor, sonunda yarasına bakıyor. Aa, vurulan ben değilmişim diyor. O sırada yanındaki garson elindeki peçeteyi açıyor, peçete kanlı. Garson, benmişim diyerek ölüyor. Oyun Linda Barron'ın oynadığı Bell'in Yaşamı. Yaşlanmış bir film ve müzikal starının öyküsü. Linda Barron, elinde bir içki kadehi, sarhoş olarak bir barda anlatmaya başlıyor yaşamını. Bell'in gençliğini, çocukluğundan başlayarak Sheila White oynuyor. Adamımız Russ Abbott da Bell'in hayatına giren 10 değişik adamı oynuyor. Oldukça başarılı ve teknik açıdan üstün bir müzikal. Işık donanımları kusursuz. Varla yok arası bir mikrofon düzeni kullanıyorlar. Ramp ışıklarının arasında birer metre arayla küçücük mikrofonlar koymuşlar. Sahne girişlerinde de mikrofonlar var. Saray ya da şato gibi sahnelerde hafif eko veriyorlar, şarkılarda biraz açıyorlar. Russ Abbott belli ki oyun dışı sululuklar yapıyor. Sheila White'ın gülmesini tutamamasından, sırtını dönerek gülmesini geçiştirmesinden, gülmekten yer yer sözlerine girememesinden ve memesinin ucundan çakıyoruz durumu. İzleyici bunu seviyor. Abbott kendisi de bıyık altından gülerek bu durumun altını çiziyor. İzleyici kahkahalar içinde alkışlıyor. Giderek bunların o güne has sürprizler değil de planlanmış, oturtulmuş numaralar olduğu düşüncesine kapılıyorum. Örneğin bir yerde Russ Abbott bir kapıdan bir asker olarak çıkıyor, hemen aynı kapıdan general olarak giriyor, 10 ya da 15 saniyede değişiyor. General bıyıklı, asker bıyıksız. Sahne boyunca bu değişim birkaç kez yineleniyor. Asker rolüne son girişinde bıyığı çıkarmayı unutmuş olarak geliyor. Sheila White buna dağılıyor. İzleyici de gülüyor. Sheila White izleyiciye sırtını dönüp gülmeyi sürdürüyor. Replik onda bir türlü giremiyor söze. Bu arada salondan bir izleyici laf atıyor. Tıraş ol da gel gibisinden bir cümle olmalı bu. Bunun üzerine Russ Abbott birden bıyığını fark ediyor. Başını öne eğerek hızla alıp cebine atıyor bıyığı. Ama dayanamayarak kendisi de gülmeye başlıyor, oyun duruyor, izleyici gülmekten katılıyor, gülme alkışa dönüşüyor. Epey eğlenmiş ve İngilizce bilmeden bir sürü şey anlamış olarak çıkıyorum tiyatrodan. Piccadilly Circus'tan biniyorum metroya, Earl's Court'ta bir değiştirme yapıp Wimbledon yönüne giden metroya biniyorum, West Brompton'da iniyorum. Lily Road, Lily Yard ve Hotel Lily. Yarım pound gibi bir masrafla otelime ulaşmış bulunuyorum Lillyar. Do you awaken me tomorrow morning? 7 a.m. please lan reception. Hiç bilmemenin verdiği rahatlıkla konuşmaya başlıyorum İngilizceyi ve fakat karşı taraf dediğimi anlayınca çok şaşırıyorum. Panayır tiyatrosuna kaptırıyorum kendimi. Görünmeyen soytarının ilk sergilendiği Saint Laurent Panayırı, bugün Paris'te Gare de l'Est diye bilinen tren istasyonunun yerindeymiş. Tiyatro sahnesinde iki çocuğun geçirdiği yazılı pankartlar bu oyunla başlamış meğer. Panayır'da akrobasi, dans ve cambazlık gösterilerinin arasına tiyatro ilk kez 1690'larda girmiş, giderek sakıncalı bulunarak, önce 1703'te uzun ve konulu oyunlar yasaklanarak yalnızca bağımsız skeçlere izin verilmiş, ancak oynanan bağımsız skeçler arasında ilişkiler olduğu tespit edilerek 1704'te bu ve benzeri skeçler yasaklanmış, bununla da doyuma ulaşılamamış ki 22 Şubat 1707'de diyalog yasaklanmış. Panayırcılar hemen diyalogsuz bir tiyatro biçimi bulmuşlar. Bir tek oyuncunun konuştuğu tiyatro. Ortada bir diyalog yok, adam kendi kendine konuşuyor. Monolog böylece icat olunmuş. O da yasaklanınca 1710'da bir oyuncu sahnede cebinden katlanmış bir karton çıkarıp üstünde yazılı cümleyi izleyiciye göstermiş. Bunu bir teknik olarak lösaj geliştirmiş ve kullanmış. Pantomim de bu yasaklardan doğmuş. Hep merak ederdim insanoğlunun dili varken neden bu dilsiz tiyatroyu icat ettiğini. 18. yüzyılda gezinerek dalıyorum uykuya. Sabah kahvaltımızı ettikten sonra Neşet'le birlikte çıktık Hotel Lili'den, metroya bindik. Neşet Earl's Court'ta indi, ben daha sonra High Street Kensington'da indim. Doğru Fransız konsolosluğu vize bürosuna gittim. Baktım zenciler kuyruğa girmişler sokakta. Ben de form aldım, kuyruğun sonuna yazıldım. Formu doldurdum. Sonunda bana sıra geldi.